İkinci ayrım, kurtuluş projesi, Andy Weir, sayfa 20. Kendim hakkımda çok bir şey öğrenmemiştim. San Francisco'da yaşıyorum, bunu hatırlıyorum. Kahvaltı yapmayı seviyorum. Ha, bir de eskiden astronomi alanında çalışıyormuşum ama artık değil. Belli ki beynim o e-postayı hatırlamamın çok önemli olduğuna karar vermişti. Adım gibi önemsiz şeyleri değil. Bilinçaltım bana bir şeyler anlatmak istiyor. Kan izini görmek, e-postanın ince kızıl at başlığını hatırlatmış olmalı. Tamam da bunun benimle ne alakası var ki? Yatağın altından kaya kaya çıkıyorum ve sırtımı duvara veriyorum. Kollar bana doğru kendilerini ayarlıyorlar ama hala ulaşamıyorlar. Oda arkadaşlarıma bakma vakti geldi. Kim olduğumu ya da neden burada olduğumu bilmiyorum ama en azından yalnız değilim. Ve oda arkadaşlarım ölü. Evet, kesin kes ölüler. Bana en yakın olanı bir kadın sanırım. En azından uzun saçı var. Bunun dışında neredeyse tamamen mumyalaşmış. Kemikleri saran kurumuş bir deri. Koku falan yok. Şu anda çürümekte olan hiçbir şey yok. Çok uzun süre önce ölmüş olmalı. Diğer yataktaki kişi ise bir adammış. Sanırım o daha da önce ölmüş. Derisi kurumakla kalmamış, köselemsi bir hale gelmiş. Hatta ufalanmaya başlamış. Pekala, demek ki bu odayı iki ölüyle paylaşıyorum. Dehşete düşüp midemin bulanması gerekir normalde. Ama hiç öyle hissetmiyorum. O kadar eskiler ki insana benzemiyorlar. Daha çok cadılar bayramı dekoru gibiler. Umarım bu ikisi yakın arkadaşım değildir. Ya da öyleyse bile umarım bunu hatırlamam. Ölü insanlar bir endişe sebebi fakat beni asıl endişelendiren neden bu kadar süredir burada oldukları. Karantinada bile olsak ölüleri alırlardı değil mi? Yolunda gitmeyen şey her neyse epey sıkıntılı olmalı. Ayağa kalkıyorum, ağır aksak hareket ediyorum ve bunun için çok çaba göstermem gerekiyor. Mumya Hanım'ın yatağının kenarından destek alarak dengemi sağlıyorum. Yatak sallanıyor. Ben de onunla sallanıyorum ama ayakta kalmayı başarıyorum. Robot kollar üzerime geliyor ama kendimi duvara yapıştırıyorum. Komada olduğumdan epey eminim. Evet, düşününce kesinlikle komada olmalıydım. Ne kadar süredir komada olduğum bilmiyorum ama buraya oda arkadaşımla birlikte konduysam epey uzun süre olmalı. Yarısı tıraşlanmış yüzümü ovalıyorum. O kollar uzun süreli bilinçsizliği yönetmek için tasarlanmışlar. Komada olduğuma dair daha fazla kanıt. Belki şu tavandaki kapağa ulaşabilirim. Bir adım atıyorum, bir tane daha. Sonra da yere kapaklanıyorum. Bu bana fazla geliyor, dinlenmem gerek. Bu kadar kaslıyken kendimi niye böylesine halsiz hissediyorum? Ve bir komadaysam bu kaslar da nereden çıktı? Şu anda pörsümüş bir deri bir kemik bir şey olmam gerekirdi. Kumsala hazır bir vücudumun olması değil. Durumuma dair hiçbir fikrim yok. Ne yapmam gerekiyor? Ben gerçekten hasta mıyım? Yani kendimi kötü hissediyorum ama hasta da hissetmiyorum. Midem bulanmıyor, başım ağrımıyor, ateşim yok. Bir hastalığım yoksa madem o zaman neden komadaydım? Fiziksel bir yaralanma mı? Kafamı yontluyorum, herhangi bir yumru ya da bandaj yok. Vücudumun geri kalanı da sağlam görünüyor. Sağlamdan da öte ateş ediyorum. Uyumak istiyorum ama bu dürtüye karşı koyuyorum. Yürümeyi bir kez daha deneme vakti. Ellerimden güç alarak ayağa kalkıyorum. Ağırlık kaldırmak gibi bir şey bu. Ama bu sefer öncekine göre daha rahat. Giderek daha iyileşiyorum diye umuyorum. Ayaklarım kadar sırtımdan da destek alarak duvar boyunca ilerliyorum. Kollar sürekli bana doğru uzansa da bir türlü ulaşamıyorlar. Nefes nefeseyim. Gören de maraton koşmuşum sanır. Belki bir akciğer enfeksiyonum vardır. Belki kendi iyiliğim için izolasyona alınmışımdır. Nihayet merdivene ulaşıyorum. Sendeleyerek merdivene varıp basamaklardan birini tutuyorum. O kadar halsizim ki, 10 feetlik bir merdiveni nasıl tırmanacağım? 10 feetlik bir merdiven. İngiliz ölçü birimlerini kullanarak düşünüyorum. Bu bir ipucu. Muhtemelen Amerikalıyım ya da İngiliz. Belki de Kanadalı. Kanadalılar da kısa mesafeler için İngiliz ölçü birimlerini kullanır. Kendime bir soru soruyorum. LA ile New York arasındaki mesafe ne kadar? İçgüdüsel cevap veriyorum, 3000 mil. Bir Kanadalı burada kilometre kullanırdı. Demek ki ya İngiliz'im ya da Amerikalı ya da Liberya'danım. Liberya'nın İngiliz ölçü birimlerini kullandığını biliyorum ama kendi ismimi bilmiyorum. Bu sinir bozucu. Derin bir nefes alıyorum. İki elimle merdivene asılıp bir ayağımı alt basamağa atıyorum, kendimi yukarı çekiyorum. Bu süreçte kollarım titriyor ama başarıyorum. Şimdi iki ayağım da merdivende. Uzanıp bir sonraki basamağı tutuyorum. Pekala ilerleme kaydediyorum. Kendimi yukarı çekmeye çalışıyorum ama yeterince kuvvetli değilim. Merdivenden arkaya doğru düşmeye başlıyorum. Bu canımı yakacak. Canım yanmıyor. Ben yerde buluşmadan önce tutma menziline girdiğim için robot kollar beni yakalıyor. Hiç tereddüt etmiyorlar. Çocuğunu uyutan bir anne gibi beni yatağa götürüp yatırıyorlar. Ne diyebilirim ki? Bu bana uyar. Şu anda çok yorgunum ve uzanmak işime geliyor. Yatağın nazik sallanışı beni rahatlatıyor. Merdivenden düşüşümle alakalı canımı sıkan bir şey var. O anı tekrar kafamda canlandırıyorum. Ne olduğunu bir türlü bulamasam da bu işte bir yanlışlık var. Sızıyorum. Yiyin. Göğsümün üzerinde bir diş macunu tüpü var. Ha? Yiyin diyor bilgisayar tekrar. Tüpü elime alıyorum. Tüp beyaz ve üzerinde gün bir öğün bir yazıyor siyah harflerle. Bu ne be diyorum. Yiyin. Tüpün başlığını açıyorum ve burnuma iştah açıcı bir koku çalınıyor, ağzım sulanıveriyor. Ne kadar acıkmış olduğumu şimdi fark ediyorum. Tüpü sıkıyorum ve iğrenç görünümlü kahverengi tortu dışarı çıkıyor. Yiyin! Ürkünç robot kolları olan bilgisayar amirimin lafını dinlemeyeceğim de ne yapacağım? Maddeyi ihtiyatla yalıyorum. Aman tanrım, çok iyi. O kadar iyi ki, yoğun kıvamlı et suyuna benziyor ama çok yoğun bir tadı yok. Daha fazlasını doğrudan ağzımın içine sıkıp tadını çıkarıyorum. Yemin ederim sevişmeyi solda sıfır bırakır. Şu anda neler yaşandığını biliyorum. Açlığın en iyi baharat olduğu söylenir. Açken nihayet yemek yediğinizde beyniniz sizi cömertçe ödüllendirir. Aferin der, bir süreliğine daha hayattayız. Her şey yerli yerine oturuyor aklımda. Uzun süreliğine komada kalmışsam beni beslemiş olmalı. Uyandığımda karnımda bir boru yoktu. Yani yemek borumdan aşağı inen bir nazogastrik tüple beslenmiştim muhtemelen. Yemek yiyemeyen ancak hiçbir sindirim sıkıntısı olmayan bir hastayı en acısız besleme yolu budur. Ayrıca sindirim sisteminin de aktif ve sağlıklı kalmasını sağlar. Ayrıca uyandığımda bu tüpün neden boğazımda olmadığını da açıklıyor. Mümkün mertebe hasta hala bilinçsizken çıkarılmalıdır nazogastrik tüp. Bunu niye biliyorum? Doktor muyum ben? Ağzıma et suyu kremasından biraz daha sıkıyorum. Hala çok lezzetli. Hapur hapur yiyorum. Çok geçmeden tüp boşalıyor. Tüpü havaya kaldırıyorum. Bundan daha çok istiyorum. Öğün tamamlandı. Ben hala açım, bana bir tüp daha ver. Bu öğün için ayrılan yiyecek tayını tamamlandı. Bu mantıklı. Sindirim sistemim yarı katı yiyeceklere alışma sürecinde şu anda. Abartmamak en iyisi. İstediğim kadarını yersem muhtemelen kusarım. Bilgisayar doğrusunu yapıyor. Bana daha çok yemek ver. İnsan açken doğru moru umurunda olmaz tabii. Bu öğün için ayrılan yiyecek tayını tamamlandı. Hah, yine de öncesine göre kendimi çok daha iyi hissediyorum. Yiyecek bana enerji verdi, ayrıca dinlendim de. Tekerlenerek yataktan iniyorum ve duvara koşmaya hazırlanıyorum ama kollar peşimden hamlede bulunmuyor. Herhalde yemek yiyebildiğimi kanıtladığıma göre artık yataktan kalkmama müsaade var. Çıplak vücuduma bakıyorum. Bu hiç münasip gelmiyor bana. Etrafımdaki yegane insanların ölü olduğunu biliyorum ama yine de yani... Bana kıyafet verir misin? Bilgisayar bana cevap vermiyor. Peki bakalım, sen dalgana bak. Yatağın çarşafını çekip alıyorum ve birkaç kere belime sarıyorum. Bir ucunu omzumun üzerinden öne çekiyorum ve öndeki diğer uca bağlıyorum. Şipşak toga. Gezinti algılandı diyor bilgisayar. İsminiz nedir?
Ben İmparator Komatos'um. Önümde diz çök.
Yanlış cevap.
O merdivenin ucunda ne varmış göredim bakalım. Hala biraz denge sorunu yaşasam da oda boyunca yürüyorum. Bu bile kendi başına bir zafer. Destek almak için sallanan yataklara ya da duvarlara ihtiyacım yok. İki ayak üzerinde yürüyebiliyorum. Merdivene varıp tutunuyorum. Bir şeylere tutunmama gerek yok ama bunun hayatı kolaylaştırdığını da inkar edemem şimdi. Yukarıdaki kapak epey sağlam duruyor. Hava geçirmez olduğunu varsayıyorum. Ve de çok yüksek ihtimal kilitlidir. Ama yine de denemem lazım. Bir basamak çıkıyorum. Zorlayıcı ama yapılmayacak gibi değil. Bir basamak daha. Pekala, çözdüm bu işi. Yavaş ve sakince. Kapağa varıyorum. Bir elimle basamağı tutup diğeriyle kapağın yuvarlak kulpunu çeviriyorum. Ve hakikaten dönüyor. Ananı avradını diyorum.
Ananı avradını mı?
Şaşırma ündemim bu mu benim? Yani çok kötü değil de. 1950'lere biraz daha uzak bir şeyler beklerdim açıkçası. Nasıl bir manyağım acaba? Kulpu 3 kere döndürüyorum ve bir klik sesi duyuyorum. Kapak aşağı doğru kayıyor ve ona yer açıyorum. Ağır menteşenin tuttuğu kapak açılıveriyor, özgürüm. Gibi gibi. Kapağın ötesinde sadece karanlık var. Biraz korkutucu ama en azından bir gelişme. Yeni odaya uzanıp kendimi zemine çekiyorum. Ben içeri girer girmez ışıklar açılıyor. Bunu yapanın bilgisayar olduğunu tahmin ediyorum. Bu oda da az önce çıktığım odayla aynı boyut ve şekilde gibi görünüyor. Yuvarlak bir oda daha. Yine büyük bir masa. Görünüşe göre bir laboratuvar masası monte edilmiş. 3 laboratuvar taburesi de masanın etrafına montelenmiş. Her bir duvar laboratuvar aletleriyle dolu. Her biri zemine çakılmış masa ya da tezgahlara montelenmiş. O da sanki büyük bir depreme hazırlıklı inşa edilmiş. Duvardaki bir merdiven tavandaki başka bir kapağa doğru yükseliyor. İyi stoklanmış bir laboratuvardayım. Ne zamandan beri karantina koğuşları hastalarının laboratuvarlara girmesine müsaade ediliyor. Hem zaten burası tıbbi bir laboratuvara da benzemiyor. Neler oluyor yahu?
Yahu mu?
Cidden mi? Belki çocuklarım vardır ya da koyu dindar biriyimdir. Etrafa daha iyi bakabilmek için ayağa kalkıyorum. Laboratuvardaki daha küçük aletler masaya monte edilmiş. Bir 8000X mikroskop, bir otoklav, bir dizi test tüpü, çekmeceler, bir örnek dolabı, bir ocak, akıtaşlar. Bir dakika. Tüm bu terimleri nereden biliyorum? Duvara monteli daha büyük ekipmanlara göz atıyorum. Tarama elektron mikroskopu, milimetre 6 3D yazıcı, 11 eksen freze, lazer girişim ölçer, 1 metreküplük vakum odası. Her şeyin ne olduğunu biliyorum ve bunların nasıl kullanıldığını da. Ben bir bilim insanıyım. İşte şimdi bir yere varıyoruz. Bilimi kullanma vakti geldi de geçiyor.
Pekala dahi beyin, bir şeyler bul.
Açım. Beni hayal kırıklığına uğrattın beyin. Tamam, bu laboratuvarın neden burada olduğunu ya da benim içeri girmeme neden müsaade ettiklerini bilmiyorum ama yola devam. Tavandaki kapak yerden 10 feet yukarıda. Yeni bir merdiven macerası daha olacak. En azından artık daha kuvvetliyim. Birkaç derin nefes aldıktan sonra tırmanmaya başlıyorum. Az önce olduğu gibi bu basit hareket bile çok büyük efor sarf etmeme neden oluyor. İyileşiyor olabilirim ama iyi değilim. Tanrı aşkına, amma ağırım. Tepeye varıyorum ama ucu ucuna. Rahat olmayan tutamaklarda yerimi alıp kapağın kulpunu ittiriyorum, hareket etmiyor.
Kapağı açmak için isminizi söyleyin diyor bilgisayar.
Ama ben ismimi bilmiyorum.
Yanlış cevap.
Kulpa avucumla vuruyorum, kulp hareket etmiyor ve bir de üstüne avucum acıyor.
Yani?
Evet, çok işe yaramadı. Bunun beklemesi gerek. Ben yakında ismimi hatırlarım ya da yazıldığı bir yerler bulurum. Merdiven aşağı iniyorum. En azından planım bu yönde. Aşağı inmenin yukarı tırmanmaktan daha kolay ve güvenli olacağını düşünüyor insan ama hayır. Hayır, merdivenden beceriyle aşağı inmek yerine ayağımı bir aşağıdaki basamağa ters bir açıyla basıyorum, kapaktaki tutuşumu kaybediyorum ve bir ahmak gibi düşüyorum. Öfkeli bir kedi gibi kollarımı her yana sallayıp tutulacak bir şey arıyorum. Belli ki bu berbat bir fikir. Masanın üzerine düşüyorum ve incik kemiğim bir masa düzenleyiciye çarpıyor. Canım nasıl yanıyor belli değil, çığlığı basıyorum, incik kemiğimi tutup kazayla masadan yuvarlanıyor ve kendimi yerde buluyorum. Bu sefer hiçbir robot kol tutmuyor beni, sırt üstü düşüyorum yere ve nefesim kesiliyor. Sonra da yarama tuz basmak istercesine çekmeceleri açılmış olan masa düzenleyici devriliyor ve laboratuvar aletleri üzerime yağmaya başlıyor. Pamuklu çubuklar sorun değil. Test tüpleri de pek yakmıyor canımı ve ilginç bir şekilde kırılmıyorlar da. Ama şerit metre tam aldıma isabet ediyor. Üzerime düşen başka şeyler de var ama ben alnımda belirmeye başlayan şişkinliği tutmakla meşgulüm. O şerit metre ne kadar ağır olabilir ki? Masadan 3 fitlik bir düşüş alnımı şişirdi. Bu işe yaramadı diyorum boşluğa. Az önce yaşadıklarım kesinlikle absürttü. Bir Charlie Chaplin filminden fırlamış gibi. Aslında gerçekten de öyleydi. Buna çok benziyordu. O yanlışlık hissini tekrar hissediyordum. Yakındaki bir test tüpünü alıp havaya atıyorum. Yükseliyor ve haliyle düşüyor. Ama canımı sıkıyor bu. Düşen objeler şu anda asabımı bozuyor. Bunun nedenini öğrenmek istiyorum. El altında kullanabileceğim neler var? Yani koca bir laboratuvarım var ve o laboratuvarı nasıl kullanacağımı biliyorum. Ama şu anda elimin altında neler var? Yere düşen öte veriye bakıyorum. Bir sürü test tüpü, örnek çubukları, dondurma çubukları, dijital bir kronometre, akıtaçlar, biraz selobant, bir kalem. Pekala, burada kullanabileceğim şeyler var gibi. Ayağa kalkıp ellerimle togamı silkeliyorum. Üzerinde toz yok. İçinde bulunduğum dünya fazlasıyla temiz ve steril ama yine de adettendir. Şerit metreyi alıp bakıyorum. Metrik sistemi kullanıyor. Belki Avrupa'dayımdır. Neyse, sonra da kronometreyi elime alıyorum. Sağlam bir şeye benziyor. Uzun bir yürüyüşe çıkarken yanınıza alacağınız türden. Etrafında sert bir kauçuk bulunan sert plastikten bir kabuğu var. Şüphesiz su geçirmez ama aynı zamanda sizlere ömür. LCD ekranı tamamıyla boş. Birkaç düğmesine basıyorum ama hiçbir şey olmuyor. Pil haznesine bakmak için kronometreyi ters çeviriyorum. Nasıl pil kullandığını bilirsem belki şu çekmecelerden birinde o pillerden bulabilirim. Arkasından dışarı taşan kırmızı bir plastik şerit görüyorum. Şeridi çekiyorum ve çıkıveriyor. Kronometre canlanıyor. Pilleri içinde oyuncaklar gibi yani. O küçük plastik şerit sahibi cihazı kullanmaya başlamadan önce pilin tükenmesini engellemek için orada. Peki cillop gibi yeni bir kronometre bu demek ki. Açıkçası bu laboratuvardaki her şey yepyeni duruyor. Temiz, nizami, kullanılmamış. Bundan ne anlam çıkarmam gerektiğini bilmiyorum. Kontrollerini öğrenmek için kronometreyi biraz karıştırıyorum. Çok basit zaten. Masanın yüksekliğini öğrenmek için şerit metreyi kullanıyorum. Her neyse, masanın alt kısmı ile zemin arası 91 santimetre. Test tüpünü elime alıyorum. Camdan değil, bir tür yüksek yoğunluklu plastikten olabilir. 3 feet'ten sert zemine düşünce kırılmadı. Neyse, test tüpü artık neyden yapıldıysa hava direncini hesaba katmaya gerek duyulmayacak kadar yoğun. Tüpü yanlamasına masaya koyup kronometreye basmaya hazırlanıyorum. Bir elimle test tüpünü masadan yuvarlarken diğeriyle de kronometreyi çalıştırıyorum. Tüpün yere düşmesine ne kadar sürdüğünü hesaplıyorum. 0.37 saniye çıkıyor sonuçta. Bu epey hızlı. Umarım tepki sürem sonuçları etkilemiyordur. Kalemle sonucu koluma yazıyorum. Henüz kağıt bulamadım. Test tüpünü geri koyup tekrar deniyorum. Bu sefer 0.33 sonucunu alıyorum. Kronometreyi başlatıp durdurmamdaki hata payını asgari indirmek için her bir sonucu not ederek deneyi 20 kere tekrarlıyorum. Her neyse, ortalama 0.348 saniye oluyor. Kolum bir matematik öğretmeninin tahtasına dönüyor ama sorun değil. 0.348 saniye. Mesafe eşittir ivmenin yarısı çarpı zamanın karesi. Yani ivme eşittir mesafenin iki katı bölü zamanın karesi. Bu formüller aklımda beliriveriyor, ezbere biliyorum. Fiziğim kesinlikle çok iyi, bunu bilmek güzel. Hesabı yapıyorum ve hoşuma gitmeyen bir cevaba ulaşıyorum. Bu odanın içindeki yer çekimi çok yüksek. 9.8 olması gerekirken saniyede 15 metre. Bu yüzden düşmek bana yanlış hissi veriyor. Her şey fazla hızlı düşüyor. Bu yüzden bunca kasa rağmen bu kadar zayıf hissediyorum. Her şey 1,5 kat daha ağır. Mevzu şu ki hiçbir şey yer çekimini etkilemez. Yer çekimini ne arttırabilir ne de azaltabilirsiniz. Dünyanın yer çekimi saniyede 9.8 metredir. O kadar. Ve ben bundan daha büyük bir yer çekimi tecrübe ediyorum. Bunun tek bir olası açıklaması var. Dünyada değilim. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 30.